Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor.
Merhabalar. Doğudaki tanıtım elçilerimiz Çin'deki Türklerle yine karşınızdayız. Bugün başarılı bir iş kadını, aynı zamanda iyi bir anneyle karşı karşıyayız. Sayın Ayşe Doğan Güneş, ya da Çince soyadıyla Ayşe Huan, Bayan Huan, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Çin'le ne zaman ve nasıl tanıştınız? Buyurun, söz sizde.
Merhabalar Kerem Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel bir fırsat oldu benim için. Çin'de ne zaman tanıştım? Aslında çocukluğumuzdan beri Çin filmlerine biraz aşinayız. Çok severek izliyorduk ve merak ediyorduk. Her ne kadar çok bilgimiz olmasa da Çin'le ilgili, ama o filmlerden dolayı ben çok merak ediyor ve çok seviyordum. 2009 yılında bir tur organizasyonuyla geldiğim Çin'de, daha turum bitmeden karar vermiştim bir şekilde Çin'e yerleşecektim. Ama nasıl? Sonra düşündüm, üniversite eğitimi ya da diğer dil eğitimlerini burada gerçekleştirebilirim diye düşündüm. Herkes çok zor olduğunu söylemesine rağmen ben bir cesaretimi topladım ve yine 2009 yılında Shanghai Fudan Üniversitesi'ne kayıtlarımı gerçekleştirerek aynı zamanda Şangay'a yerleşmiş oldum ve öylece kaldı açıkçası. Ve hala da biz Şangay'dayız.
Eşinizin Çinli olduğunu biliyorum. Çinli eşinizle ne zaman, nasıl tanıştınız? Bir de bir dönem kendisiyle Türkiye'de işte çay otomatı denilen vending makineleri konusunda bir çalışmalar yapıyordunuz. Bu çalışmanız halen devam ediyor mu?
Eşimle bir proje, bir iş projesi ortamında tanıştık. Kendisiyle tabii alakası olmayıp benimle olan bir iş projesi ortamında tanışmıştık açıkçası. Öyle yollarımız birleşti. Daha sonra bir tanıklık olduğu için, bir arkadaşlık, bir tanışmışlık olduğu için ben bu teknoloji sektörlerine girerken kendisinden çok yardım almaya, fikir sormaya vesairelere başlayınca ister istemez hayatıma da daha sık girmeye, daha sık görüşmeye başladık ve bu Şangay'da kurduğumuz bu otomat makineleri fabrikasında da birlikte iş yaptık. Benim üniversitemin son yıllarıydı. Şangay Soncan bölgesinde bir fabrika açmıştık. Yazılımı, dizaynı tamamen bize ait olan vending makineleri üretimine başladık. Bunu bazı Arap ülkelerine ve genel olarak Türkiye'ye pazarladık. Yine benim adımda çıkardığımız güzel bir piyasa oluşturmuştuk. Güzel bir altyapısı vardı. Fakat çocukların benim hayatıma girmesiyle birlikte benim hayat tarzımın, birçok şeylerin, seyahatlerimin, iş görüşmelerimin, zamanımın kısıtlanması nedeniyle bu projemizden, yani fabrikamızı kapatma kararı aldık. Çok yoğun bir temposu vardı ve çok büyük bir ekibimiz de olmadığı için, daha çok Mr. Huan ve benim üstümde olduğu için yükler, mecburiyetten kapattık. İnşallah, tabii ki altyapısı var. Böyle bir şey ileride doğar mı bilmiyoruz, mümkün değil, ama yine de altyapımız tabii ki hala, dizaynımız olsun, yazılımımız olsun, bugün istesek aynı makineyi üretmemiz hiç de çok zaman almaz. Fason üretimine bile geçilebilir.
Hı hı. İki çocuk annesi olarak zaten çok yoğun bir kadınsınız, ama biliyorum siz yine rahat durmadınız. Gittiniz bir anaokulunda öğretmenlik yapıyorsunuz, İngilizce öğretmenliği. Hem annelik hem öğretmenlik nasıl gidiyor?
Öğretmenlik aslında hiç aklımda olan bir şey değildi. Ben bu fabrikayı kapattıktan sonra araya birazcık bir boşluk, bir dinlenme süresi girince oğlumun anaokulundan, Pekin Üniversitesi'nin Guiyan şubesinden bana oğlumun da İngilizce konuşması ve çok iyi konuşması sebebiyle bana bir teklif geldi, dener misiniz diye. Tabii ki ben de çok cesaretli değildim, ama Çinliler de beni çok cesaretlendirdi, biliyorsunuz. Yabancılara çok sıcaktır Çin toplumu ve İngilizceleri hep mükemmel gözüyle bakılır. Tabii ki İngilizcelerimiz iyi, ama İngilizce konuşmak ayrıdır, öğretmek ayrı bir şeydir her alanda, her sektörde. Denedik, iyi de gitti. Çocuklar beni sevdi. Biz Türkler sıcağızdır, çocukları zaten genel olarak severiz.
Anlasınız zaten.
Evet, kesinlikle anne olmamın da verdiği pozitiflikle ben bu işi çok iyi başardım. Hala da çok sevilen bir öğretmenim orada ve pandemi nedeniyle de bunu akademikleştirdim. İyi bir fırsat oldu bana. Böyle diğer sorumuzu unuttum.
Çin'e gittiğinizde sizi ilk şaşırtan şey ne oldu ve hala şaşırdığınız bir şey var mı?
Çin'e gittiğimde üniversitemin ilk yıllarında arkadaşıma akşam yemeğine gittiğimde bizde genelde biliyorsunuz hep hani bir arkadaşınız akşam yemeğine gittiğinizde evin hanımı ağırlar. İşte mutfakta bir kahve ikram eder, bir çay ikram eder, sofrayı hazırlar, siz de ona yardım eder.
Neredeyse mutfaktan çıkmaz yani hanım.
Evet, genelde yani bir dakika şunu hazırlıyorum, bunu hazırlıyorum der, oturur hani bilirsiniz proses nereye gidiyor, ne zaman yiyeceğiz, ne zaman oturacağız. Biz de arkadaşımızla sürekli resimlere bakıyoruz, sohbet ediyoruz. Hani kız benim yanımdan hiç ayrılmıyor, salondayız ve hava karardı, yemek ne zaman yenecek, nasıl yenecek, ne yiyeceğiz. Bir de lisanlarımız birbirine zaten çat pat böyle iyi gitmiyor, onların İngilizcesi, benim Çincem çok zayıf derken mutfaktan mutfak önlüğünü giymiş gayet mütevazi hoş geldiniz falan filan diyen bir erkek çıkınca, erkek portresi çıkınca hani arkadaşım da bunu bu benim eşim diye tanıştırınca ben o üstümden o şoku atamadım. Hani hiç öyle bir portreyle Türkiye'de karşılaşmadım, filmlerde dahi komedilerde bile olmaz biliyorsunuz. En çok şaşırdığım olay oydu ve hala bir araya geldiğimizde çok gülerek bahsediyorum. Türkiye'de diyorum sitcomlara konu olacak derecedeydi ve Çin'de de öyle durumlar çok vardır hala, siz de bilirsiniz. Hala şaşırdığımda yani çok büyük iş adamlarıyla iş yapıyorduk, projeler yapıyorduk, anlaşmalar imzalıyorsunuz. Hani öyle büyük fabrikalar ki yani gözünüz göremeyeceği kadar birçok yerinde özel arabalarla dolaşıyorsunuz. Ve ama arabasından o kadar lüks bir aracın içinden bir firma sahibi çıkıyor. İşte bildiğiniz security hani
güvenlik elemanları
derler ya Çin'de, işte hani güvenlik gibi vesaire gibi, arkasında bir ton anahtarla size fabrikayı gezdiriyor, anlatıyor. İsteseniz de ciddiye alamıyorsunuz.
Şükür bazen şükür öten şeyler var.
Kesinlikle. Ay yani bir videoya çekseniz ve arkasına fon müziği koysanız o derece. Hani böyle bir iki anahtar da değil, bir ton anahtarla geziyorlar. Yani ona hala şaşırıyorum. Hani her şeyi değiştiren Çin, hani bunu niye değiştiremiyor acaba? Çok merak etmiyor değil ve o kadar anahtar niye hiç ondan bedeninden ayrılmıyor acaba diye çok merak ediyorum ve hala da çok şaşırıyorum. Ne zaman görsem o kadar hani bir title'ın altında, o kadar güzel bir ünvanın altında bir anahtarlığı görünce ben de ipler bazen kopuyor. Kendimi tutmaya çalışıyorum arada.
Pandemi öncesi Türkiye'de bazı yerlerde bir takım konferanslar falan yaptınız. Biraz bu konferanslardan bahsetmenizi ve burada amacınız neydi? Ne yapmak istiyordunuz?
Aslında sizin gördüğünüz konferanslar sırf bir konferanstan, o program bir konferanstan ibaret değildi. O bir iş turu gezisi aslında. Çinli özel bir grubu Türkiye'ye getirmek, onun sadece bir haftalık programın içinde bir gününü konferansa vermekti. Benim böyle bir konsept oluşturmakta amacım. Hani Türk iş adamlarının, Çinlilerin bizzat kendisinden Çin marketini, fırsatlarını, resmi prosedürlerini, tanıtımlarını dinlemesini sağlamak ve merak ettiklerini sormasını sağlamaktı. Ve ilk projemizi de, ilk konferansımızı da Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştik. Profesörlerden oluşan bir gruptu ağırlık olarak. Çin'in Guiyang bölgesinin turizm başkanı da bu grubun içindeydi. Turizm bölgesi için Türkiye'deki, Çin'deki olanakları birbiriyle karşılaştırmak amaçlı özellikle gelmeyi istemişti ve geldi. Yine Çin'den çok Guiyang Üniversitesi'nden bir ekonomist vardı ve Guiyang Parti Okulu'ndan bir profesörümüz vardı yine. Gıda sektöründen yine bir iş adamı vardı. Gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen, öğrenmek isteyen özellikle Türk yemeklerini, Türk gıdalarını, hani yapılış şeklini çok meraklıydı ve oraya altını çizerek söyleyeyim, böyle peynirlere çok ilgi gösterdi. Hani bizim Avrupa'dan da tabii ki Çin'e bir sürü peynir türü geliyor ama bizdekiler gibi asla değil. Lezzeti de asla değil. Bizimkiler onlara çok büyük bir değişiklik oldu ve karşılaştırma şansı buldular. Hani işte kaşarını olsun, beyaz peynirini, tulum peynirini o lezzetleri tadarak hani ne yapabilirim? Kendi sektörüne göre bir sürü kombine yaptı beyefendi yine. Baklavacıdan, madodan falan çıkaramadık kendisini. Hani daha sonra da 2019 yılında İstanbul'da gerçekleştirdi. Benim programım kısıtlı olması nedeniyle bir grubumuz vardı, sağlık grubumuz, onu getiremedik. Biz Mr. Huan'la birlikte o Çinlerin, orta sınıf Çinlerin alışveriş alışkanlıklarını anlattığımız, sektöre yönelik konuşmalar yaptığımız ve iş adamlarıyla bir araya geldiğimiz konferansımız gerçekleşti. Ve sonra sağlık grubumuza sıra gelirken zaten pandemi araya girdi. İnşallah onu da pandemi süresi sonlanınca göreceğiz. Bakalım nasıl olacak.
Bu aralar eşinizin deniz suyunu arıtma noktasında bir takım ekipmanlar üretiyor. Biraz oradan bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de bunun dışında eşinizle birlikte başka bir alana, başka bir sektöre girme gibi bir plan var mı?
Evet. Eşimin projesi benden önceki kariyeri zaten çok uzun yıllardır bu sektörde ve Fransız firması olan Veolia ve Siden firmasıyla birlikte çalışıyorlar. Bu deniz suyunu tuzundan arındırılıp içme suyu haline getirilip normal halka sunulması, kullanılabilmesi, yani deniz suyunun değerlendirilebilmesi çok büyük bir proje oluyor bu. Bir proje genelde bir yıl, iki yıl, bazen oluyor ki 3 yıla kadar kayabilen bir projeler. O şu anda bu projeleri gerçekleştiriyor. Hala da çalışıyor. Dediğim gibi genelde bunu Fransız mühendis firmaları bu projeleri alıyor ve Arap ülkelerine yapılan projeler, Kuveyt, Katar, UAE gibi ülkelere yapılıyor şu anda. Ve maliyetleri de gerçekten çok yüksek projeler. Bizim gelecekte başka bir sektöre, benim eğitim sektöründe bazı planlarım var. Öğretmenlik olarak değil de eğitimi ticari olarak bir yerlerde buluşturabilme gibi bir planlarım var. Bakalım inşallah nasıl, nerede gerçekleşecek. Ve bu iş turu dediğim projeyi de daha çok çeşitlendirerek, hani daha çok organize ederek Türkiye ve Çin arasında bunu da yine yürütmeye devam etmek istiyorum inşallah.
Çin'de daha fazla Türk firmasını görmek istediğinizi söylediniz. Hem deneyimlerinizden hem gözlemlerinizden yola çıkarak. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Çin'in hangi bölgesinde ve hangi alanlarda size göre Türk girişimcilere fırsat var?
Aslında şöyle söylemem lazım. Türk girişimciler derken yabancı girişimlere diye ben böyle algı.
Genel
yabancı dışarıdan yatırımlara. Çin'in, biliyorsunuz, Çin devletinin dıştan yatırım teşviki de çok vardı bu pandemi öncesine kadar. Yani bazı sektörlerde özellikle yabancı yatırımcıya teşvikleri vardı birçok alanda. İşte fabrika yerleri olsun, kiraları olsun, bölgelere ayırmaları vesaireleri, yönlendirmeleri olsun, ödenen işte vergilerdeki değişiklikler olsun, güzel teşvikleri vardı ve bu teşvikler enerji korunumu, ham madde, biyoteknoloji, tarım, servis, üst düzey imalat ve yaratıcı teknolojiler üzerineydi. Pandemiden öncesinde hazırladıkları 5 yıllık resmi rapora göre bu alanlarda, bu sektörlerde çok iyi teşvikleri vardı. Tabii ki bizim iş adamlarımıza göre bunlar biraz daha teknik kalabilse bile, işte gıda sektöründeki şans, doğal olarak nüfusun da çok olması, yoğun olması nedeniyle. Ama bana sorarsanız, bana göre en çok da hani ham madde, de daha çok şansları olabilir diye düşünüyorum. Nerede, nasıl bölgelere ayırmam gerekseydi, şu anda yasaların, teşviklerin, birçok şeyin değişmesiyle bu çok net olamıyor şu anda. O yüzden bilgi vermeyi doğru bulmuyorum. Hani pandemi süresi sonlandığında Çin'in o resmi net olarak ortaya çıkacaktır zaten. Çünkü çok firmayı kapattı, çok yabancı firmayı piyasadan çekti açıkçası. O yüzden maalesef hani bilemiyorum şu anda.
Tamam. Yani biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur. Bu aralar Çin'de Türk Ticaret Odası kuruluyor. Bir kere bunu nasıl yorumluyorsunuz ve sizce Türk Ticaret Odası'nın rolü ne olmalı? Ne yapmalı?
Ben bunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Değişik sosyal medyalardan ve resmi kanallardan duymuştum ilk. Sonra sizin de kurucuların arasında yer aldığınızı biliyorum. Çok mutlu oldum çünkü bu benim kendi yaptığım da projeye çok yakın ve daha resmi bir tabanlı olduğu için öncelikle ülkem adına çok sevindim. Yani gerçekten insanların, iş adamlarının bir şeyler bilgi alabileceği, daha her şeyi sorabileceği bir adres olması, bilgilerini takip ettikleri bir alan olması benim çok hoşuma gitti. Tabii ki ben bunları yapmak isteyenler, benim projem biraz buna benziyor ama tabii ki daha profesyonel ekibin olduğu bir şey değil. Hani daha geniş bir çerçeveli değildi.
Aslında siz de onun doğal bir üyesisiniz zaten.
Evet, yani benimkisi sadece hani o çatının altında bir organizasyon yapan biri gibi oluyor. O yüzden ben iş adamları adına, kendim adına çok sevindim. Bağımsız ve çok büyük kar amaçları gözetlemeyen bir kuruluş olduğunu da okudum. Bunun adına da sevindim. Rolü ne olması gerekti? Yani benim umduğum şeyler ne olabilir? Yaşadığım tecrübelere dayanarak da ya da bir eğitimci de olaraktan bizim insanımız çok teknik şeylerden çabuk sıkılıyor. Teknik bilgilerden, teknik yorumlardan, teknik görsellerden bir şey çıkaramıyorlar. Ama daha çok görselliği içeren, bilgiler aktarabilen, işte fuarlarla ilgili olsun, nasıl katıldığının dışında fuarda neler yapması gerektiğiyle olsun, Çin'in bölgeleri, sektörleri olsun, hani daha çok videolu veya resimli web sitelerinde veya kısa kısa
yani
videolar
hazırlanarak. Yani nokta atışı dediğimiz hap bilgiler.
Evet. Aynen. Hani çok uzun olmayacak ama görseli çok olacak ki orada orayı canlandırabilecek gözünde. Hani oradaki her şeyi daha kısa bilecek, cesaretlendirecek kendini ve oraya geldiğinde, bizim ticaret odamıza geldiğinde mesela işte neye ihtiyacı varsa çok kolay çözümleyebilecekse, çok güzel anlayabilecekse, mesela birçok kişinin rehbere de ihtiyacı oluyor, işte çevirmenlere ihtiyacı oluyor. Şahsi olarak bulduklarında bu aralarında böyle bazen problem de yaşanabiliyor, iyi olmuyor, iş adamı mağdur oluyor, bazen rehber mağdur oluyor. Ama profesyonel bir firmanın altında bunu yaparlarsa iki taraf hem çok güvende olur, iş adamı da çok kendini güvende hisseder. Yani çok da ticaret odasıyla iletişimde olur, takipte olur. Piyasaya çok büyük canlandırmalar katar diye düşünüyorum.
Hı hı. Sizin bir de bu aralar Çin tıbbına ilgi duyduğunuz ve bu konuda çalışmalar yaptığınız bir zaman, Çin tıbbı dünyada da çok merak edilen bir şey. Çin tıbbı alanında neler yapıyorsunuz? Bir de ben bir şey merak ediyorum. Şimdi bizde aktarların sattığı ve işte çoğu insanın burun kıvırdı, işte efendim bunlar koca karı ilacı falan. Halbuki Çin bu işi aldı, bilimsel olarak çok güzel toparladı ve şu anda dünyaya da ihraç ediyor. Bu evet. Konuyu da yorumlamanızı rica edeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Bir de bu konuda bu bakış açısını nasıl yıkmalıyız?
Evet, şimdi ben Çin tıbbına ta Çin'e gelmeden önce de seviyordum, merak ediyordum, okuyordum zaten. Bu alanda çok marketlerini gezmişliğimin dışında çok büyük resmi organizasyonlarına da katıldım. Hani bu ürünü nasıl hazırlıyorlar, neye pazarlıyorlar, nasıl pazarlıyorlar, teknikleri nelerdir, hani kime hitap ediyorlar, hani müşteri potansiyeli nasıl bir şey, nasıl organize ediyorlar. Çok güzel resmi tanıtımlarını da bizzat izlediğim için bu alanda çok büyük bir imkan ve fırsat görüyorum ben Türkiye iş adamları için. Dediğiniz gibi aktarlarda yapılan, yapılmış olan veya bizim bildiğimiz, daha çok bilmediğimiz doğal ürünlerimiz hem kozmetiğe, hem sağlığa, hem sağlıklı yaşama hizmet verebilecek. Tabii ki bunlar hani paketlenecek, kutulanacak, bir şekillenecek, bilgileri toparlanacak, belirli uzman kişiler tarafından yararları açıklanacak vesaire. Ben bunu inanın gıdadan daha çok büyük bir fırsat olarak görüyorum Çin pazarında. Çünkü Çinlileri siz de çok iyi biliyorsunuz, sağlıklı yaşama, sağlıklı işte güzelliğe, onlara çok önem veriyorlar, sporları olsun, yedikleri olsun, içtikleri olsun ve yabancı ürünlere de çok büyük güveni var Çin toplumunun. Ben genel olarak gözlemimden dolayı söyleyebilirim ki. O yüzden bu konuda çalışmalarım hala da çok ciddi olarak devam ediyor. Bilgileri tabii ki bir kanalda toparlıyorum, resimliyorum, okuyorum. İnşallah bu sağlık grubu demiştim size, onları da buraya Türkiye'ye getirmemin amacı, çok özel bölgeler seçmiştik, programlamıştık. İşte ürünleri göreceklerdi. İşte bizim doğal ballarımız olsun, bizim doğal meyvelerimiz olsun, orman meyvelerimiz olsun, macunlarımız olsun. Osmanlı'da zaten hani çok geniş bir kapsamda kullanılıyormuş, kullanılmış ama biz bunu uluslararası bir sektör haline getirememişiz. Ama inşallah belki birkaç kişinin hayatına dokunur, belki bir fikir olur, belki büyük kanalların dikkatini çeker, kim bilir. İnşallah ben bu konuda dikkatleri üzerimize çekmek için uğraşıyorum. Bu konuda çalışmalarım da bu yüzden. Evet.
Ayşe Hanım, benim esas olarak size soracağım sorular bitti. Sizin özel olarak eklemek istediğiniz bir konu varsa alalım, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim aslında bir tane teşekkürüm var. Ben onu Sayın Büyükelçimiz Emin Önen'e yapmak istiyorum. Benim ilk iş turumda, ilk konferansımızda kendisini ziyaret etmiştik. Grubumuzu bizzat ben kendisine götürmüştüm. Misafirperverliği ve gösterdiği, Türkiye'nin sıcaklığında gösterdiği için, bize de bir referans olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. İstanbul konferansımızda olsun bize destek veren Lensman Mühendislik firmasına da çok sağ olun. Ayrıyetten size, usta bir gazeteci olarak çok teşekkür ediyoruz fikirlerimizi paylaşma fırsatı bize verdiğiniz için ve daha çok şeyler yapacağınızı bildiğimiz için sizleri de takipte kalacağız. Çok teşekkür ediyorum her şey için.
Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Unutmayın, Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki algımızı ve gözümüzü açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.